Ayrım 15.
10. Savaştaki oyuncaklar. Kendi oyuncağını kendin yap. 50 puanlık sigara kapağı. Fahri Bey geliyor. Schönfeld teyzenin çikolatalı pastası. Madame ve De Gaulle. Türkiye'nin ilk opera sahnesi. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Ankara savaşa girmekten kurtulurken konservatuar öğrencilerinin ilk opera temsilini seyretti. Genç soprano Mesude Çağlayan'ın aryalarını dinledi. Gerçi bu, üç perdelik Madame Butterfly'ın sadece ikinci perdesiydi. Birinci ve üçüncü perdelerin çalışmaları daha bitmemişti. Ama çok önemli bir başlangıçtı. Evet, Türkiye 1940 yılının Haziran ayında savaşın eşiğine gelmişti. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndaki yanılgısına düşmemişti. O eşiği aşmamasını bilmişti. Bu, Türkiye'nin savaş tehlikesinden artık kurtulduğu anlamına gelmezdi. Savaşın gelişmeleri gösteriyordu ki, birçok ülkenin olduğu gibi, Türkiye'nin de bir saldırı karşısında kalması ihtimali her zaman vardı. Üstelik bu tehlike, batıdan geleceği gibi doğudan da gelebilirdi. Hatta Polonya'ya geldiği gibi, ikisinden birden bile gelebilirdi. Yani Türkiye savaşın eşiğini aşmamıştı ama, savaşın eşiğinde kalmaktan kurtulamamıştı. Savaşın eşiğinde olmanın gerektirdiği hazırlıklara devam etmekten başka çaresi yoktu. Biz çocuklar, ben o arada 3. sınıf öğrencisi olmuştum. Geçen bölümde belirttiğim gibi ayrıntıları bilmesek de tuhaf savaş döneminde unutur gibi olduğumuz savaş tehlikesini yeniden hatırlamıştık. Bunu her gün evdeki sohbetlerin havası da hatırlatıyordu. Alınan önlemlerin bizi etkileyen sonuçları da. Milli savunma harcamalarına para yetiştirmek için her alanda tasarrufa gidiliyordu. Bunu biz en başta oyuncak ve oyun konusunda fark ediyorduk. Daha önce belirttim, normal zamanlarda benim birkaç parça oyuncağım vardı. Hatta anlattığım kurşun asker takımı gibi ithal malı oyuncağım bile vardı. Gerçi birçok çocuğun normal zamanlarda da oyuncağı olmuyor ama o dönemin Ankara'sındaki memurlar çocuklarına az da olsa oyuncak alabiliyorlardı. O savaş yıllarında artık hiçbir yeni oyuncağım olmadı. İthal malları zaten tarihe karışmıştı. Yerli malı oyuncak da artık ya yapılıp satılmıyordu ya da en azından bizimkiler tarafından satın alınmıyordu. Bir topum vardı demiştim. O da bir gün biri kuvvetlice bir şut attı, bir duvarın arkasına gitti, kayboldu. Galiba başka çocuklar aldı kaçtı. O vakitten sonra bir daha hiç top sahibi olmadım. İstanbul'da nasıldı bilmiyorum. Ankara'daki benim çevremde başka çocukların da topu yoktu. Çok nadir olarak yan mahallelerdeki çocukların bir top bulup oynadığını görürdük. Sayıları eksik kalırsa bizi de oynatırlardı. Onun dışında top oynama ihtiyacımızı karşılamak için gazete kağıtlarını bastıra bastıra top haline getirip iple bağladığımızı ve onunla oynadığımızı hatırlıyorum. Kural, köy enstitülerindeki kendi okulunu kendin yap kuralı gibi kendi oyuncağını kendin yap kuralıydı. Tekel'in o zamanki sigaraları çeşitli markalar altında karton kutular içinde satılırdı. Yenice, Bafra, Maden, Boğaziçi, Sipahi Ocağı gibi. Hepsinin kutu kapağı değişikti. Biz evden ve sokaklardan bunları bulup toplar, biriktirirdik. Fiyatları yüksek olup az satılanların kapakları daha değerli sayılırdı. Zaten kapak desenleri de ona göre daha gösterişli olurdu. Onlara değerlerine göre puan verirdik. En değerlisi Sipahi Ocağı sigarasıydı. Kapağında ata binen süvarilerin resimleri vardı. Onun puanı 50 idi. Boğaziçi'nin 40, ötekilerin 20-10. Böyle bir sıralama yapardık. Sonraları bir de kadınlar için gelincik sigarası çıktı. Onun puanını hatırlamıyorum. Herkesin zenginliği cebindeki kapakların toplam değerine göre belli olurdu. Bunları bilye oyunundaki gibi bir çeşit kumar aracı yapardık. Tabii adı kumar değildi, ütmeydi. Kim kimin kapaklarını ütecek ve daha zengin olacak. Asfalt kaplı bir kaldırım bulduk mu üstüne bir daire çizerdik. İçine herkes eşit değerde kapak koyardı. Örneğin ben bir sipahi ocağıyla iki yenice koyarsam bu 90 puan ederdi. Öteki 90 puanı başka şekilde de tamamlayabilirdi. Mesela bir Boğaziçi ile 5 Bafra Maden koyardı. Dairenin biraz gerisinde çizdiğimiz bir çizgiye giderdik. Sırayla elimizdeki yassı bir taşı kapaklara fırlatarak onları dairenin dışına çıkarmaya çalışırdık. Daha fazla kapak çıkaranlar onları ütmüş ve zenginleşmiş olurdu. Kapakları azalanlar da ütülmüş ve fakirleşmiş. Oyuncaklar gibi ders araçlarında da daralma vardı. Kağıt kıtlığı başlamıştı. Zaten gazetelerin sayfaları bu yüzden önce 8'e, sonra 4'e indirilmişti. Okullarda da eskiden bembeyaz kağıtlı defterlere yazardık. Onlar ya çok pahalılaşmış ya da bulunmaz olmuştu. Yerlerini, sayfalarının adı beyaz ama rengi sarıya çalan, üzerindeki yazıyı silgiyle silerseniz yırtılan veya yırtılmasına ramak kalan defterler almıştı. Bir de adı da sarı olan sapsarı kağıttan defterler vardı. Kullanılmaları daha da güçtü. Onları öğretmenler de istemezlerdi. Kalın kağıtlı resim defterleri tamamen yok olmuştu. Resim yapmak için kullanılan renkli kurşun kalemler tek tipe inmişti. Onlar evvelce çeşit çeşitti. Faber markalı olanları hala hatırlıyorum. Çok iyi çizgi ve renk verenleri vardı. Onlar da tarihe karıştı. Yerli malı kullanmalı kampanyası sürüyordu ama sürmese de durum değişmezdi. Yerli olmayan mal zaten bulunmuyordu. Kalem olarak Nur marka kalemleri kullanmaya başladık ki bunlar kağıdın üzerinde renk bırakmaktan çok çivi gibi izler bırakıyordu. Çivi deyince aklıma geldi. Piyasada artık çivi de bulunmuyordu. Evde bir yere veya şeye çivi çakmak gerekince eski meyve sandıklarındaki çivileri sökerdik. Sökülürken eğrileşirlerdi. O eğrileri düzeltmek için uzunlamasına taşa yatırıp üzerlerine çekiçle vurulması gerekirdi. Un sıkıntısı sonucunda ekmek tek tip hale getirilmişti. Yuvarlaktı, iyice esmerleşmişti. Daha sonra karneye de bağlanacaktı. Tatlı gibi, pasta gibi yiyecekler için un yoktu. Bunlar pastanelerde de satılmaz oldu. Pastayı uzun bir aradan sonra Schönfeld teyzenin evinde yedim. Gene bahçe peşinde. Schönfeld teyzeyi birazdan anlatacağım. Biz o arada bir taşınma daha geçirdik. Özyörük apartmanından çıktık, gene Yenişehir'de ve okul civarında iki katlı bir evin kiracısı olduk. Ev Kocatepe'nin biraz altında Meşrutiyet Caddesi ile Ataç Sokağı'nın birleştiği köşedeydi. Taşınmamızın nedeni bu defa da aynıydı. Babamın bahçe merakı. Ulus'tan Yenişehir'e bahçe arayışıyla gelmiştik. Okula sokaktaki apartmanımızın da bahçesi fena değildi ama şimdi taşındığımız evinki hem çok daha büyüktü hem de kısmen bağımsızdı. Kısmen diyorum çünkü evin bir de kot farkından faydalanılarak yapılmış alt katı vardı. Onda kiracı oturuyordu ama kapısı arka taraftaydı. Kiracı aile arka bahçeden faydalanırdı. Ön bahçe fiilen bizim egemenliğimiz altındaydı. Bunun bir istisnası yaşlı başlı ev sahibimiz Fahri Bey'in bazı günler elinde bastonuyla gelip ağaçları, çiçekleri teftiş ederek bahçenin asıl sahibinin kim olduğunu hatırlatmasıydı. Fahri Bey bahçesi arka bahçeye bitişik olan ikinci evinde otururdu. Annem Örsan'ı daha sonraki yıllarda Gülden'i de dalları kırıp çiçekleri koparmaması için Fahri Bey geliyor diye korkuturdu. Bu uyarıyı sadece ağaçlara, çiçeklere zarar vermesinler diye değil, oynarken fazla gürültü çıkarmasınlar diye, hatta bazen yemeklerini zamanında yesinler diye de yapardı. Fahri Bey'in bastonlu ve biraz da asık yüzlü hali sayesinde bu uyarılar etkili olurdu. Bahçenin büyük olmasının yanında evin içi de iki katlı ve çok odalı olunca o zamana kadar oturduğumuz evlerdeki yer darlığı sorunu ortadan kalkmıştı. Öyle ki artık babamın ilk defa bir çalışma odası vardı. Benim de babam evde olmadığı zaman derslerimi orada yapma hakkım vardı. Bu hakkımı eve gelen arkadaşlarımla oynamak için kullandığım da olurdu. Tabii bir şartla, babamın duymaması şartıyla. Schönfeld teyze ve Almanlar. Schönfeld teyze bizim karşı komşumuzdu. Sarışın, genç, güzel bir kadındı. Meşrutiyet Caddesi'nin bitişinde önce topraklaşan, sonra merdivenleşerek alttaki vadiye inen bir yol vardı. Onun bir tarafındaki ev bizimkiydi, öteki tarafındaki onunki. Bahçelerden bakınca birbirimizi görürdük. O zamanki topraklı merdivenli yolun yerinde şimdi aşağıya inen dik bir asfalt yokuş, bizim evin yeriyle aşağıdaki oyun alanımız olan vadide de çok katlı büyük binalar var. Schönfeld aslında onun soyadıydı. Kocası o sırada Türkiye'deki Alman eğitimcilerinden biriydi. İkisinin de ilk adlarını bilmezdim. Ona da Schönfeld amca derdim. O sıralarda Türkiye'de eğitim alanında çalışan iki grup Alman vardı. Birinci grup Almanya'yı terk edip Türkiye'ye sığınanlardan oluşuyordu. Ya Yahudiydiler ya da Alman ırkına mensup olsalar da Hitler rejimine karşıydılar. 1933'te Hitler'in iktidara gelişinden sonra üniversiteler başta olmak üzere tüm devlet dairelerinde yapılan tasfiye sırasında görevlerinden edilmişler, ülkeyi terk edip komşu ülkelere gitmişlerdi. İyi ki de öyle yapmışlardı, yoksa büyük ihtimalle toplama kamplarına gideceklerdi. Türkiye'deki Atatürk yönetimi tam o sıralarda İstanbul Üniversitesi'ni yeniden yapılandırıyordu. Almanya'dan bu toplu eğitimci kaçışı Türkiye'nin ihtiyacıyla örtüşüyordu. Alman göçmenlerin İsviçre'deki temsilcileri Türk hükümetiyle temasa geçince iki taraf hemen anlaşmıştı. Türkiye'ye bu yoldan onlarca profesör, doçent, uzman eğitimci gelmişti. Üniversitelerde, yüksekokullarda, lise ve teknik okullarda görevlendirilmişlerdi. İkinci grup Hitler rejimince resmen gönderilen rejim yanlısı Almanlardan oluşuyordu. Alman ve Türk hükümetleri arasındaki kültürel ve teknik ilişkiler çerçevesinde getirilmişlerdi. Onların da aralarında profesörler vardı. Bir kısmı da teknik alanlarda uzman olarak çalışıyordu. Bu iki grup doğal olarak birbirinden hoşlanmıyordu. Ayrıca Türk hükümetiyle ilişkilerinde rekabet halindeydiler. Türkiye'nin herhangi bir eğitim kurumunda yabancı öğretim üyesine veya uzmana ihtiyaç olursa oraya hangisinden eleman çağrılacak? Almanya dışında örgütlenmiş olan göçmenlerden mi, yoksa Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nin aracılık ettiği Almanya'daki Hitler yanlılarından mı? Bu Türk hükümeti için büyük bir problem olurdu. Hükümet o alandaki en iyi uzman hangisi ise o gelsin isterdi. O da genellikle göçmenler arasından çıkardı. Ama Alman Büyükelçiliği göçmenlerin çağrılmasından rahatsız olduğunu her vesileyle belirtirdi. Bir ihtiyaç için Büyükelçiliğin muhatap alınmasını isterdi. Sırf bu iş için Alman hükümetinden resmi heyetler gelir, Türk hükümetine baskı yapmaya çalışırdı. İyi Almanca bilen babamın iki gruptan da tanıdıkları vardı. Hitler karşıtı göçmenlerden ünlü sosyal demokrat politikacı Ernst Reuter'i hatırlıyorum. Babamın da bir süre ders verdiği kaymakamlık kursunda şehircilik hocalığı yapardı. Ben kendisini gördüğümde Türkçe de konuşuyordu. Babacan bir görünüşü vardı. Reuter, sosyal demokrat bir politikacı olarak toplama kampına gitmesi kaçınılmaz görünürken Almanya dışına çıkmayı başarmış, sonra da Türkiye'ye gelmişti. Savaş bittikten hemen sonra ülkesine dönecek ve parçalanan Berlin'in batı bölümündeki ilk belediye başkanı olacaktı. Reuter gibi pek çok Alman göçmen öğretim üyesi Türkiye'deydi. Bazısını büyüdükten sonra tanıyacaktım. İktisatçı Neumark'ın vergi reformunda, hukukçu Hirsch'in ticaret hukuku alanında hükümet çalışmalarına katkıları oluyordu. Komşumuz Schönfeld amca ikinci gruptandı. Genç bir uzmandı. O da eşi gibi sarışındı, kilosuzdu. Alman Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla resmen gelmişti. Bir Türk kurumunda öğretmenlik yapıyordu. Karı koca bazen bize gelirler, benimle de konuşurlardı. İkisinin de Türkçesi iyiydi. Tabii telaffuzları değişikti. Bu bizim çok hoşumuza giderdi. Yanlış yaptıklarında doğrusunu söylememizi kendileri isterdi. Ben de bazen, ne değil, anne, geliyorum değil, geliyorum gibi düzeltmelerle bilgiçlik yaparak bu isteklerini yerine getirirdim. Çikolatalı pasta. Schönfeldlerin çocukları yok muydu veya vardı da Almanya'da mı kalmışlardı bilmiyorum ama bizde olmayan bazı şeylerini hatırlıyorum. Mesela bisikletlerini, pazar sabahları karı koca binip gezintiye çıkarlardı. Büyük ve gösterişli kızaklarını da hatırlıyorum. Onu da kışın ortalık karla kaplıysa çıkarırlardı. Evlerinin önünden vadiye inen tepenin başına götürürlerdi. İki kişi birlikte binip kayarlardı. Bazen beni de yanlarına alıp kaydırırlardı. Schönfeld teyze bir gün annemle birlikte beni de akşam çayına çağırdı. Evde kendi yaptığı yuvarlak bir çikolatalı pastayı çıkardı, dilimler kesti, ikram etti. Pasta diye bir şeyin hem de çikolatalısının var olduğunu yeniden hatırladım. Önümdeki dilimi hemen bitirdim. İkincisi ikram edildiğinde de hiç nazlanmadım. Pastanın çikolata başta olmak üzere ham maddeleri Türkiye'deki resmi Almanlara herhalde yurt dışından geliyordu. Herhalde Alman Büyükelçiliği'nin aracılığıyla. Almanya savaş içindeydi. Orada da vesika usulü vardı ama belli ki yurt dışındaki görevlilerine o gibi imkanlar sağlanıyordu. Bu ele güne karşı Alman halkının savaşa rağmen rahat yaşadığı izlenimini veriyordu. Schönfeld teyze Hitler Almanyası'nın savaş başarılarından gururluydu. Bana Almanya'dan gelen birkaç dergi verdi. İçinde ordu birliklerinin manevralarının yanında sivil hayattan da görüntüler yansıtan fotoğraflar vardı. Okullarda jimnastik yapan gürbüz çocuklar, sarı saçları iki yandan örgülenmiş güler yüzlü kızlar. Hepsi düzenli, başarılı, mutlu bir millet görüntüsü vermeyi amaçlayan propaganda fotoğraflarıydı. Etkileyiciydiler. Annem kendisine yapılan ikramlara mutlaka karşılık vermek isterdi. O da Schönfeld teyzeyi davet etmeye başladı. Pasta çıkaramıyordu ama ikram edecek bir şeyler buluyordu. Böylece Hitler Almanyası'nın Almanlarıyla komşular arası ilişkilerimiz gelişti. O sırada iki ülke arasında hükümetler arası ilişkiler de gelişme yolundaydı. Türkiye'nin Fransızların yenilgisinden sonraki dengeli dış politikasında artık İngiltere ile ittifakı sürdürmekle birlikte Almanya'yı da kullanmanın önemi artıyordu. Bu açıdan bizim kişisel ilişkilerimizdeki bu gelişme Türk dış politikasına paralel sayılabilirdi. Ancak müttefikler tarafıyla kişisel ilişkilerimiz eksikti. O eksiği Madame tamamladı. Madame da Schönfeld teyze gibi bir teyzeydi. Ondan biraz daha yaşlıydı. Ama ona teyze demiyordum. Öyle öğretilmişti. Sadece Madame diyordum. Fransızdı. Bana Fransızca öğretecekti. Adını o zaman öğrenmiş olabilirim. Ama şimdi hiç hatırlamıyorum. Zaten Madame sözünü onun adıymış gibi bellemiştim. Babam çocuklarının yabancı dil öğrenmeye erken yaşta başlamasını istiyordu. Tercih ettiği dil de Fransızcaydı. Kendisinin asıl yabancı dili Almancaydı ama Fransızcayı da okur, biraz da konuşur, galiba Almancadan daha çok severdi. Fransızca o zamanın Türkiye'sinde Fransızların Almanlar karşısındaki yenilgisine rağmen önemini kaybetmemişti. Hala uluslararası ilişkilerde tek geçerli diplomasi diliydi. Bizde de dışişlerine giriş sınavına, İsterlerse 3 tane başka dil bilsinler, Fransızca bilmeyenler giremezdi. Madame çocuklara özel ders veriyordu. Bizim Ataç Sokağı'nın alt tarafında bir apartmanda oturuyordu. 3. sınıfa başladıktan bir süre sonra babam beni ona götürdü, tanıştırdı. Artık hafta sonlarında oraya gidiyordum. 1,5-2 saat kadar kalıyordum. Bana kalemin, kağıdın, masanın Fransızcasından başlayarak bir şeyler öğretiyordu. Ev ödevi veriyordu. Onları evde babamın yardımıyla yapıp bir sonraki derse götürüyordum. Yalnız yaşıyordu, Türkçe biliyordu. Bir Türk'le evlenmiş, sonradan ayrılmıştı. Genellikle üzüntülü bir hali vardı. Bunda eşinden ayrılmış olmasının mı, Fransa'nın işgal altında olmasının mı etkisi daha fazlaydı bilmiyorum. Ama bazen dersin konusu denk gelirse Türkçe olarak Fransa'yı anlatmaya başlardı. Özellikle de Paris'i. O zaman daha da üzüntülü görünürdü. Şimdi orada Almanlar var derdi. Bir gün bir gazeteden General de Gaulle'ün resmini gösterdi. Fransa'yı o kurtaracak dedi. Böylece savaşın iki tarafından birer tanıdığım olmuştu. Artık gözümün önüne Almanya denilince Schönfeld teyze geliyordu, Fransa denilince Madame. Muharebe ve savaş. Tabii Madame'ın Fransa'sı, Fransa'nın İngilizlerle birlikte savaşı sürdürmeye çalışan direnişçi kesimiydi. Fransa'nın bir de yeni başbakanı, Pétain başkanlığında yenilgiyi kabul edip Almanlarla işbirliği yapan resmi hükümeti vardı. Kaplıca kasabası Vichy'de oturuyordu. Fransa'nın Almanların resmen işgal dışı bıraktığı ama dolaylı olarak kontrol altında tuttuğu güney bölgesini güya yönetiyordu. Fransız direnişçilerini Londra'da Madame'ın hayranı olduğu General Charles de Gaulle temsil ediyordu. De Gaulle, Türkiye'de yenilgiden sonra Londra radyosundan yaptığı konuşmasındaki ünlü iki cümlesiyle tanınıyordu. Fransa bir muharebe kaybetmiştir ama Fransa savaşı kaybetmemiştir. Bu iki cümle dilimizin Türkçeleşme sürecinde karşılaşılan bazı güçlüklerin çarpıcı bir örneğidir. Muharebe sözcüğü şimdi genellikle kullanılmıyor. Onun yerine geçmesi istenen savaşım sözcüğü de tutmayınca Çanakkale Muharebesi'ne de savaş deniliyor. O muharebeyi de kapsayan Birinci Dünya Harbi'ne de. Ama de Gaulle'ün bu ünlü sözü gösteriyor, yerine tutan bir sözcük geçmedikçe bazı şeyleri muharebesiz anlatmak mümkün değil. Yoksa bunu nasıl çevireceksiniz? Fransa bir savaş kaybetmiştir ama Fransa savaşı kaybetmemiştir deseniz bundan bir anlam çıkar mı? Operada intihar. Türkiye'nin ilk savaşa girme tehlikesini atlattığı 1940 Haziran'ı Ankara'nın kültür ve sanat hayatına artık haftalarca günün konusu olacak bir yenilik getirdi. Devlet Konservatuarı öğrencilerinin ilk opera temsilini. Devlet Konservatuarı, eski Musiki Muallim Mektebi'nin yerine 1936 yılında kurulmuştu. Klasik batı müziğine ve klasik tiyatro disiplinine dayalı bir eğitim programıyla müzik ve tiyatro insanı yetiştirecekti. Batıdaki örneklerine uygun bir opera sahnesi oluşturmak, operayı yurt dışında görüp seven Atatürk'ün amaçlarından biriydi. 1930'ların başlarında bazı Türk yazar ve bestecilerine eski Türk tarihine dayalı operalar ısmarlamıştı. Ama istediği sonucu alamamıştı. Bunu Hindemith gibi ünlü müzik adamlarının katkısıyla kurulan yeni konservatuvardan bekliyordu. Atatürk'ün bu isteği ölümünden 2 yıl sonra 21 Haziran 1940 gecesi gerçekleşti. Devlet Konservatuarı'nın Karl Ebert yönetimindeki öğrencileri ilk opera temsillerini Ankara Halk Evi sahnesinde Cumhurbaşkanı İnönü'nün huzurunda verdiler. İnönü ile birlikte tüm devlet erkanı ve kor diplomatik oradaydı. Gerçi bu ilk temsil için seçilen ve provaları aylardan beri devam eden eserin Puccini'nin Madame Butterfly'ının sadece ikinci perdesi hazırlanabilmişti. Birinci ve üçüncü perdenin çalışmaları devam ediyordu. Ama onun yanında Mozart'ın tek perdelik Bastien ve Bastine operası da sahneleniyordu. Bu ilk temsil olay oldu. Radyo, gazeteler, dergiler sonucun ne kadar başarılı olduğunu uzun uzun anlattılar. Ve opera birden Ankara'da herkesin gidip görmek istediği, bazılarının çocuklarını da götürmek istediği en önemli etkinlik haline geldi. Fakat bu kolay değildi. Hem temsillerin sayısı azdı hem de bilet bulmak kolay olmuyordu. O olanağı bulanların çoğu için bu yeni bir keşif gibiydi. Aralarında operayı yurt dışında görenler de vardı. Fakat sayıları pek azdı. Büyük çoğunluk sahnedeki bu şarkıyla konuşma işiyle ilk defa karşılaşıyordu. İlk temsilde zevkine varamasalar bile hallerinden memnundular. Çünkü o sıralarda Ankara'daki ev ziyaretleriyle otobüs durağı veya iş yeri sohbetlerinin başlıca konusu oydu. Artık o sohbetlere operayı görmüş olarak katılacaklardı. Benim operaya ilk götürülüşüm daha sonraları oldu. Gene Butterfly oynuyordu. Fakat artık üç perdesinin üçü de sahneye konulmuştu. Benim aklım müzikten çok konuya takıldı. Babam hem yurt dışında opera görmüş nadir kişilerden biri olarak hem de herhalde librettoyu veya özetini okumuş olarak durumu anlattı. Amerikalı deniz subayı Süleyman Güler bir Japon genç kızla Mesude Çağlayan'la birlikte oluyor. Japon nikahıyla evleniyor. Sonra onu bırakıp Amerika'ya gidiyor. Japon kızın bir çocuğu oluyor. Kocasını umutla bekliyor. Ama anlaşılıyor ki kocası Amerika'dayken başkasıyla evlenmiş. Onun üzerine Japon kız çocuğunun gözlerini bağlayıp Japon usulü intihar ediyor. Daha sonra eşi geliyor ama artık çok geç.